Merhabalar efendim. Hayrola da tekrar beraberiz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyi Mehmet Emin Okur'la birlikte tekrar sizlerle gündeme ait hayır olsun inşallah diyebileceğimiz konuları konuşmak üzere buradayız. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Mehmet abi nasıl geçiyor vakitleriniz, günleriniz?
Hamdolsun bir teviye gidiyor işte.
Böyle bir görsel artık kameraya çıkmış olduk. Bu dördüncü zannediyorum yayınımız.
Evet.
Bunun bir sizde etkisi oldu mu artık böyle... Daha fazla tepki alıyorsunuz.
Evet, evet. Ben artık dediler ki hani saçlarını falan tara, televizyona çıkıyorsun. Saçlarımı tarayarak çıkıyorum.
Eskiden dağınık çıkıyordunuz çünkü radyoda sadece sesiniz.
Evet.
Ama şöyle bir şey de diyorlar Mehmet abi. Şimdi insanın dağınıklığı aslında her hareketine yansır. Yani kendisine böyle güzel bir işte her gün çıktığı zaman bakım gösteren işte efendim aynada bir şekilde
Eyvallah.
Emek sarf eden insan sesi de ona göre. Yani böyle bir güzel karşı tarafa yansıma verecektir. Dolayısıyla radyoda da anlaşılıyor olabilir bizim dağınıklığımız yani.
Televizyona çıkınca böyle bir kontrol mekanizması mı?
Yani gözle değil sadece. Bazıları sesle de anlayabilir. Bunlar dağınık tarzında.
Anlayabilir. Ya onu zaten bakmaya da lüzum yok. O tip kabiliyetleri olan insanlar her halde anlar ama.
Dinlemeseler de olur diyorsunuz yani.
Evet. Bu kişinin dağınık olmaması o manada kişisel bakımı vesaire önemli. Bunlar sünnettir de yani değil mi hocam? Tarak taşımak
tabii,
sünnettir.
Tabii.
Bunlara hiçbir şey diyemeyiz. Dağınık olmamalı kimse. Biz de olmamalıyız. Nihayetinde toplum önüne çıkılıyor bir şekilde. Öğrenci önüne çıkılıyor normal hayatımızda. İnsanların önünde bir şeyler söylüyorsunuz. Doğru. Ben ona hiç itirazım yok. Hani biraz da birkaç yorum geldiği için ben bunları söylüyorum. Biz de buradan söyleyelim müessesemize böyle bir makyözdür şeydir bunlara girsinler yavaş yavaş.
Yani Erkam TV'de olmayan adetler çıkartmayalım Mehmet abi.
Ama niye bu?
Çünkü herkes bizim Erkam TV'mizin şöyle bir şeyi var aslında bu böyle bir mesajı var böyle makyöz ya da bu tür efendim bir kuaför ya da bu tür bir makyaj odası bulundurmamakla zaten bizim programcılarımız kendileri şahsi bakımlarını yapan ve dolayısıyla buraya gelip de kendisine özel ihtimam göstermemiz gerekmeyen insanlar.
Ama hocam bak bu medya başka bir şey. Öyle şahsi bakımla
ama
kurtarmaz.
Ama biz ona talip değiliz ki Mehmet abi.
Ama bunun da medyanın gereği var. Burnun parlıyor, elmacık kemiklerin parlar, çenen şey olur. Bunlar hocam.
Yani
bunları nasıl şahsi bakımına gidereceksin?
Algıyla çok işimiz yok da hani biz hakikati olduğu gibi yansıtmak istiyoruz.
O zaman çekme, görüntülü çekme niye?
Parlıyorsa parlasın Mehmet abi sıkıntı yok.
Peki.
Sizi çok muti gördüm.
Evet. Ya artık tartışmayacağım burada yani. Yoksa programa son verirler.
Doğru. Sen birazcık hakikaten böyle bir şey yapıyorsun yani. Bakıyorum müdür beye, Erkam TV'ye böyle sürekli taleplerde bulunuyorsun. Ben de hep böyle geri almaya çalışıyorum. Ya biz aslında programı kurtarmaya çalışıyorum yani.
Ben de yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyorum işte.
Peki.
Yoksa.
Mehmet abi şimdi bu çocukluğumuzda özellikle yaz aylarında bu Dünya Kupaları çok ciddi şey olurdu. Böyle
doğru.
Yani televizyon vardı zaten. İnternet olmadığı için.
Evet.
Televizyonlarda böyle bir yayınlar olurdu. İşte gece bir maç, gündüz bir maç, öğlen bir maç. Ve bunu böyle insanlar kampa girer gibi.
Bir ay
boyunca izlerlerdi. Şimdi yeni Dünya Kupası Katar'da düzenlenecek. Ve bir hafta sonra başlıyor. Ama bakıyorum çok böyle bir hareket var mı, heyecan var mı? Ya da bizim yaşımız mı geçti? Ne dersiniz Mehmet abi?
Bir hafta sonra başlamıyor. Yani bu pazar gün başlamış olacak.
Evet.
Ve bir ay sürecek yine. Evet, 4 senede bir Dünya Kupası oluyor. 4 senede bir Avrupa Kupası oluyor. 4 senede bir de Olimpiyatlar oluyor. Bunlar da çok ilgi çeken şeylerdi. Onlar hep Haziran'da olur Dünya Kupası ve Avrupa Kupası. Olimpiyatlar Ağustos'ta olur. Tabii oraya kitlenirdi insanlar. Daha evveli de böyleydi. Fakat bir ilginin düştüğünü görüyorum ben, şahit oluyorum yani. Katar'da olması, Kasım Aralık'ta olması, bunları hep düşürdüğünü söylüyorlar. O ilgiyi azalttığını söylüyorlar ama zaten genel bir ilgi azalması var bence. Yani ben bakıyorum Olimpiyatlar eskisi gibi takip edilmiyor.
Evet, evet, evet.
Bir de o tek kanallı televizyon vardı ya hocam.
Evet.
Ne koyuyorsa seyrediliyordu
doğru,
orada
öyleydi.
Yani. Sola evet. Şarkılar bile olsa herkes bakıyordu.
Pazar günleri mesela Batı konser tarzı bir şey yaparlardı. Öğlen vaktinde koyarlardı.
Batı konser derken?
Yani Batı...
Klasik müzik diyelim biz
siz,
ona.
Siz evet, evet çok daha güzel biliyorsunuz o literatür.
Evet, evet.
Güzel. Bu anlamda farklı boyutlarınızı da keşfedeceğiz Mehmet abi ileride.
Evet.
Mesela bizim bir hocamız öyle derdi. Bu saat yani 12 ile 1 arası tam da televizyonun dinlenme saati derdi. Böyle o tür bir batı müziğine karşı olduğu için.
Oturur ve dinlerdi.
Dinlemezdi. Ha. Tam tersi. Televizyon dinlensin ha, diye.
Televizyon dinlensin diye. Evet. Peki.
Televizyonu kapatırdı yani.
Televizyonlarda regülatör vardı hocam.
Vardı evet, hatırlıyorum.
Böyle elektriği ayarlamak için.
Evet evet. Onlar, çünkü iner çıkardı akım.
İşte şimdi regülatör kalktı hocam, mesele bu. İnsanlardan da regülatör kalktı. Dengeleyici yok yani.
Evet.
Değil mi? Mesela bak ne güzel söylemiş sizin hocanız. Batı müziği sevmeyen hocanız. Demiş ki işte dinlenme saati. Şimdi evet, böyle bir şey yok hocam.
Evet, evet.
8 dizi birden seyrediyorsun. Sabaha kalkıyorsun
bir
vesaire.
Bir X'le değil 2X'le izliyorsun. Böyle hızlı hızlı hızlı böyle.
Hızını ayarlayabiliyorsun.
Hızını ayarlayabiliyorsun. İstediğin zaman izleyebiliyorsun. Peş peşe izleyebiliyorsun.
Şunu da duydum hocam ben. Sana farklı seçenekler veriyor. Mesela dizinin, filmin sonunu sen seçebiliyorsun.
Evet, senaryoyu aynen. Aynen.
Hangi sonu istiyorsan mesela, değil mi?
Evet.
Bu izleyiciye bir müdahale hakkı veriyor.
Evet.
Buradan iyi ama diğer taraftan bence...
Evet abi, siz işletme yönetiminde bunu öğretmediniz mi yani yıllarca? Müşteri haklıdır, müşteri veli nimetimizdir, bizim kültürümüze de vardır bu. İşte buyurun, müşteri artık kendi içeriğini üretiyor. Kendi içeriğiyle ilgili bir tasarrufta bulunabiliyor. Gayet güzel değil mi?
Hocam bak, buradan bir şey geliyorsa evet eyvallah. Biz bunları anlatılır, derslerde öğretilir ama biz satrancın bir sonraki hamlesini de öğretiyoruz. Aslında senin seçmenin gerekli şeyleri de onlar senin önüne koyuyorlar.
Evet.
Neyi seçtireceklerini de biliyorlar, seni oraya ittiriyorlar.
Evet.
Değil mi hocam?
Evet evet.
Bu biz zannediyoruz ki kendimiz seçiyoruz.
Evet.
Halbuki onların istediğini bize seçtiriyorlar.
Evet.
Aslında iradelerimize ipotek koyuyorlar.
Evet.
Mesele bu. Yani biz bir anlatmıştık burada yine. Bir alışverişe gittiğimiz zaman zannediyoruz ki biz kendi tercihimizle bu işi yapıyoruz. Hayır. Hatta paran da olmasa plastik bir kart koyuyorlar cebine. Olsun olmasın bakmıyorsun. Sana orada bir satın alma gücü veriyor ama ödeme garantisi yine sana ait. Yani onu ödetiyor sana bir şekilde.
Ya da belli bir portföyden seçtiriyor. O evet, da zaten hepsi kendi tercihlerini yansıtıyor.
Evet. Renkler, göze o görünen şeylerin evet, hepsi seni aslında bir şekilde tahrik edip alışverişe yönlendiriyor. Seni manipüle ediyor. Koku seni manipüle ediyor. Bak çalışıyorlar buna. Ses, hatta bir
design
de öyle. Mesela diyor ki biz diyor yazları, yazlık kıyafetler için ayrı bir müzik türü seçeriz. Kışlık kıyafetler için ayrı bir müzik türü seçeriz. Yani mevsimler gibi onun aldırıcı özelliği daha farklı, onun aldırıcı. Adam buraya kadar çalışıyor. Parfüm kokusuna buraya kadar çalışıyor. Görüntüye çalışıyor. Algının tamamına çalışıyor. Sen sonra bir tercih yapıyorsun ve diyorsun bu benim tercihim. Hayır, senin itildiğin yerin tercihi bu.
Evet. Ama tercih etmeme gibi bir özgürlük de var değil mi? Esas belki onu yapmak lazım veya işte, onu öğretmek lazım.
İşte tam da o yok.
Evet.
Evet. Yani keşke olsa. Yani sen hani bir sen kendi iradenle belki şey yapabilirsin. Küçük çocukla git hocam. Böyle bir iraden var mı senin? Böyle bir tercihin var mı?
Hiç götürmezsin Mehmet abi oraya.
Götürmezsen de başka problem oluyor bu sefer. O sana geliyor zaten. Bütün şeyler çocuk bakıyor, görüyor. Onu istiyor yani nihayetinde. Bir oyuncak yasaklanmış duydunuz mu siz? En son.
Yo, duymadım.
Böyle bir canavar görüntülü bir oyuncak var. O mesela yasaklanmış, çocukların psikolojisini bozuyor diye. Çok
evet,
yaygın bir
evet,
şeydi.
Evet, evet, evet.
Ondan
evet,
sonra. Ve bunlar da çıkıyor mesela. Diyelim ki o çocuğa sağlıklı mı değil mi, moda olan o.
Evet.
Bakıyorsun tamamen her eve giriyor. Mümkün değil ki girmemesi.
Yani işte demek ki genel eğilimler, trendlerle çok böyle hani barışık olmamak lazım. Bir tavır sergilemek lazım.
Doğru,
yani
bir duruş sergilemek lazım ama evet, bu duruş için de senin hakikaten ayağın olmak lazım. Eski tabirle bilinçli olmak lazım. Hmm. O bilinçse oynuyorlar zaten. O evet, bilinç değişiyor.
Nasıl bu bilinci kazanacağız Ömer abi? Oynanan bu bilinci nasıl?
Evet ya, bu dünyanın bugünkü meselesi değil hocam yani. Bu biz hep konuşuyoruz. Hazreti Adem'den kalan bir mesele bu yani.
Evet.
İlk şey orada başladı yani. O elma orada yendi. Bugün de devam ediyor. Bugün elmanın boyutu değişti, şekli değişti. Ama elma epey o elma yani.
Evet.
Elma da bir metafor aslında değil mi?
Evet, evet.
Bu mücadeleyi sergiliyor. İnsan zalim ve cahildir hocam yani.
Şimdi
bununla mücadele eder.
Eskiden mahalle vardı mesela. Aile vardı.
Vardı.
Bunların her birisi aslında bir tür işte bu elmayı yeme mesajını evet. veren farklı yönlerden müesseselerdi, mekanizmalardı. Şimdi onlar da kalktı. Hani büyük büyük apartmanlarda mahalle unsuru yok. Aile kendisi böyle bir topluluğa gezmeye bile gitseniz orada abi herkes cep telefonunu alıyor
doğru,
eline.
Doğru.
Bireysel bir hayat
çok
yaşıyor.
Çok fazla bireysel. O evet. bireysellik de bizim tercihimiz olan bir bireysellik değil hocam bak. Yani şöyle bir şey. Şimdi gidiyorsunuz, herkes kendi dünyasına çekiliyor elindeki aletle. Tamam mı? Halbuki biz
ve
şunu...
Bunu özgürlük olarak da görüyor birçok insan.
Bu özgürlük ve sosyalleşme olarak görüyor. Halbuki bu bireyselleşme. Sosyallik de değil bu. Herkesin kendi... Ben sosyal bir pozisyona girdim zannediyor ama... Tamamen bireyselliğin kör kuyusuna girmiş aslında. Çünkü paylaşmıyor. Neyi paylaşmıyor hocam? En basit şeyi söyleyeyim size. Biz mesela bunu konuştuk radyo programlarımızda. Sofralar ortadan kalktı. Mutfak, artık mutfaksız evler var hocam. Misafir odası kalkalı çok oldu zaten. Değil mi? Bunlar ortada. Biz nerede bir araya geliyorduk ailecek? Sofrada. Şimdi hocam nasıl oluyor? Herkes bireysel tercihini, siparişini veriyor. Bireysel tercihini tüketiyor.
Evet.
Ve o bunu seviyor, bu bunu seviyor. Böyle bir şey de ortadan kalktı.
Evet.
Hani aklındaysa yani, kapında diyor hocam mesela. Evet. Böyle bir şey olabilir mi hocam
evet,
ya?
Evet.
Bir şey aklımızdaysa kapımızda olabilir mi? Bu cennette, cennetin vaadi bu. Değil mi hocam?
Evet.
Cennette var bu.
Hayaldi gerçek oldu yani.
Yani işte önüne gelecek istediğin. Bak şimdi adam bunu sana bir pazarlama şeyiyle. Ama hocam bu sağlıklı değil. Saat gece 3'te künefe yemek, Adana yemek sağlıklı değil hocam. Değil mi? Ama aklındaysa kapında diyor adam sana. Bir sınır yok diyor yani.
Şimdi
sofra ortadan kalktı hocam.
Evet, sofra meselesine gelelim Mehmet abi de. Ondan evvel şimdi demin dediniz ya bireysellikte orada bir efendim kendi dünyasında yaşıyor. Aslında belki kendi grubuna girdi. İşte 500 kişinin olduğu bir grupta öyle bir paylaşım yaptı ki mesajlar yağıyor. Sen de onu zannediyorsun ki kendine ait o dünyada yalnız bir şey yapıyor. Aslında diyor ki ben diyor bak şu anda çok önemli bir şey yapıyorum. Yani grubumda müthiş etkileşim alıyorum. Efendim insanlara laf yetiştiriyorum, söz yetiştiriyorum. Şimdi bu aslında bir yine sosyallik tırnak içerisinde fakat sanal sosyallik. Yani aslında bir yanılsama bir tarafından. Çünkü sosyallik dediğimiz şeyin aslında bizim kendi değerler dünyamızda kalple etkileşimin ortaya çıkarttığı bir boyutu var. Pozitif boyutu var yani.
Evet.
Yani hal transferi, alışveriş.
Evet.
Yani bir insana niye beraber bir araya gelirsin? Yani telefonla da görüşebilirsin. Camdan da görüşebilirsin ama öyle değil. Bir şey var ortada. Bir kalp alışverişi var.
Doğru.
O yok ama bu işte WhatsApp paylaşımlarında veya işte grup paylaşımlarında.
Hocam tamamen bir ayrı bir atmosfer oluşuyor ve burada sosyallik de yok. Herkes kendi bireysel hesabını takip ediyor. Reellik de yok hocam. İnsanların takip ettiği iki şey var. Nasıl görünüyorum? Ne kadar kişi tarafından takip ediliyorum? Ve görünme meselesinde de aslında ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün diyor ya. Burada göründüğün gibi olma, olmadığın gibi görün. Seni istedikleri, beğenecekleri gibi görün gibi bir psikoloji çıkıyor. İşte Photoshop'lar, oynamalar vesaireler, ikinci kimlikler, o öyle olmayıp böyle davranmalar. Buna psikolojide ne derler hocam?
Onu bilmiyorum da niye makyöz istiyorsun abi sen Erkam TV'den şimdi?
Makyöz mü istiyorum?
Hem diyorsun ki olduğu gibi görün de göründüğü gibi ol. Ona parlıyor diyorsun.
Bak bu başka bir mesele. Biz orada olduğun gibi görün derken yani parlıyor ya. Parlamasın normal tabii görünsün diye bak, ekran makyajı yapılır.
Çok önemli bir nokta Mehmet abi.
Yoksa
kamera
sürelim demiyoruz.
Bak kamera yöneldiği andan itibaren demek ki o parlatarak aslında o ışıklar, kamera demek ki suni sahte bir iklim oluşturuyor.
Benim dedim tam parlatmasın. Nötrlüze etsin, doğal halinde görün.
Suni olan bir şeyi tekrar suni bir şeyle gidermeye çalışıyorsun.
Zaten suni bir ışık vuruluyor hocam
evet.
Çok kuvvetli bir şekilde.
Doğru.
Onun nötrlüze edilmesi lazım. Ben onu söylemiyorum. Bak bu olduğun gibi görünmemek, farklı görünmek şizofrenik bir yaklaşımdır hocam.
Evet,
çift
evet.
kimliktir bu. Şöyle görünmeyeyim, böyle görüneyim. Bu bir hastalık psikolojide. Şeyler anlatsın bunu. Diğer hocalarımız var. Bu işin erbabı var. İkinci bir hastalık daha var hocam. O psikolojide o nedir? Biri beni takip mi ediyor acaba? Biri beni takip ediyor mu acaba? Bu ne? Bu da paranoya. Hep de beni kim takip ediyor? Kaç takipçim var? Bak bir taneydi paranoya da binlerce oldu şimdi.
Evet.
Bu da paranoya. Hocam bu alem bizi hem şizofren yapıyor hem paranoyak yapıyor.
Biz zaten takipçilerimiz olduğunu bilmiyor muyuz Mehmet abi? Cenab-ı Hak bizi takip ediyor. Yanımızda mukarrab.
O şuur bilinç işte evet, o.
Melekler takip ediyor. İşte o da ediyor. Aslında bir tarafından böyle bir şeyimiz olacak yani. Böyle murakabe hissi yani. Hocam, takip ediliyoruz zaten Mehmet abi.
Tam da onu söylüyorum ben. O takip ediliyoruz. Onun bir bilinci doğal olalım, reel olalım diyoruz biz. Fakat burada takipçi farkı var. Oradaki takipçiler reellik istemiyor, doğallık istemiyor. Elmanın yenmesini istiyor.
Evet.
Tamam mı?
Evet,
sen ona önemli. Uyuyorsun bu sefer.
Evet. Bir müddet hocam, sonra seni takip edenlerin sen aslında takipçisi oluyorsun. Çünkü onlar ne isterse onu yapmaya
onların
çalışıyorsun.
Onların isteklerinin takipçisi oluyorsun. Evet. Onlar gibi davranmaya başlıyorsun.
Evet. Alkışlarla yaşıyorum ondan sonra.
Evet, evet, evet. Ve hocam bu hakikaten bizim adabımız içinde halvetler encümen diye bir şey var değil mi?
Evet.
Halkın içinde haklı olmak.
Evet.
Şimdi hocam bak yine halkın içindeler bir yerle halvet oluyorlar ama halvet oldukları hak değil. Halvet oldukları baş başa kaldıkları şey tam da bu evet. tip şeyler.
Heva ve heveslerin aslında halveti o.
Onun halveti oluyorlar. Halkın evet. içindeler.
Evet.
Ama halkla değiller hocam yine.
Evet evet.
Yani herkesin elindeki o şeye sığınmış vaziyette. Bir kafede de otursan herkesin elinde bak bir yemek ortamı diye söyledim size. İki sohbet ortamlarımız vardı birlikte olduğumuz. O da kalktı hocam. Evet, yemek kalktı. Evet. Sohbet kalktı. İyi veya kötü bir televizyonda bir programı oturup beraber seyredebiliyor musunuz? Herkes ayrı programını kendi seyrediyor hocam.
Tabii tabii öyle bir...
Bunun adı da sosyallik
mi? Özelleştirme verdiler.
Bunun adı da sosyallik mi?
Verdiler, evet.
Tamamen evet. bireysellik hocam.
Evet.
Tek başına olduğunda bazı şeyler de sana açık hale gelir. Murakaben azalır aslında. Hı-hı. İnsanlarla olduğunda kendini daha bir otokontrole tabi hissedersin. Ama tek başınayken evet. bütün kapılar sana açık. Ve eskiden o açık olmayan kapıları hepsini açma kabiliyeti de imkanı da sana verilmişse esas zararlı olan budur. İraden elinden alınıyor, bütün kapılar açılıyor. Yani hani o tabiri caizse bütün köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar.
Mehmet abi bu noktada yani insan tamam yalnız kaldı, kalacak öyle gözüküyor. Fakat Cenab-ı Hak da bizi yalnız yarattı zaten. Tek başına da hesaba çekecek.
Evet.
Şimdi biz diyor sizi tek başınıza yarattığımız gibi tek başınıza da hesaba çekeceğiz. Yani hiç mi insana güvenmeyeceğiz? Yani bu kadar batağın içerisinde hani birileri tutmuyor. Onların zaten yardımına da ihtiyaç duymuyor. Tek başına girdi bir gayya kuyusuna. Kurtuluş umudu yok mu? Bunu isterseniz ikinci bölümde tahlil etmeye çalışalım. Hayrola birazdan devam edecek efendim. Hayrola da tekrar beraberiz efendim. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte Katar'daki Dünya Kupası'ndan girdik. Bireyselleşmiş insandan çıktık. Yine girdiğimiz yerden başlayalım Mehmet abi.
Tamam.
İzleyecek misiniz abi maçları?
İzlerim.
Katar olduğu için mi?
Hayır hayır. Katar olduğu için bana da cazip gelmiyor hocam yani şimdi Aralık'ta, Katar'da falan.
Yani o ama çok da bunlar ayrıntı Mehmet abi. Sonuçta maçın kalitesi, oyunların kalitesi, takımların kalitesi öncelikli değil mi yani? Şimdi muhteşem belki görüntüler olacak. Ciddi bir teknoloji gelişmesi oldu. İşte VAR diye bir teknoloji geliştirildi malum işte. Artık böyle oyunlar daha böyle profesyonel. Şeyler daha yetkin oyuncular. Dolayısıyla yani o daha şey olmayacak mı? Öne çıkmayacak mı?
Biraz hocam belki şeylerle de bağlan. Yani Dünya Kupası, Avrupa Kupası, Olimpiyatları nasıl değeri düşüyorken. Mesela burada bence Şampiyonlar Ligi mesela daha çok öne çıkmaya başladı. Mesela oradaki şeyler daha çok takip ediliyor hocam.
Ama sonuçta bu ülkelerde belli eleme gruplarından geldiler.
Tabii,
Türkiye'ye çıkamadı.
Tabii çıkamadı evet.
Evet. Son, şimdi Türkiye yok diye mi siz biraz böyle kötülüyorsunuz?
Türkiye
Katar.
Çoğunda yoktu hocam zaten. Evet. Yani nihayetinde herhalde ya iki ya üç defa katılmıştır o manada.
Ama birinde dünya üçüncüsü olduk değil mi?
Üçüncü oldu evet. Evet. Güney Kore'de üçüncü oldu. Ama Türkiye olsa da olmasa da biz geçmiş senelerde daha çok ilgi gösteriyorduk.
Evet.
Şimdi o ilginin azlığını ben görüyorum mesela. Bu da biraz hani alternatiflerin çoğalması da var.
Evet, ondan belki.
Ve bizim hani biz yine bir takım, bizim Türkler genelde şeyi tutardı hocam.
Mazlumları.
Brezilya'yı tutardı.
Ha, Brezilya'yı, tamam.
Değil mi? Biz Avrupa yerine Brezilya'yı tutarız.
Oyun tarzı da çok hoşumuza gider.
Hem oyun tarzı hoşumuza gider, hem nihayetinde onlar Güney Amerika ülkesi vesaire. Böyle şeydir yani. Şimdi
Katar'ın yaptığı bir reklamdan bahsediyordunuz.
Reklam değil de Katar bu işe çok para harcamış,
evet,
hocam.
Evet, çok para harcamış.
Yani o kadar statların yapılması, efendim bu işin alınması, orada şeyde FIFA'yı da çok şey yapıyorlar. Hmm. Onları hep parayla aldılar diye. Biz de göbeğimizi çatlatıyoruz. Ne olimpiyat alabildik, ne düzgün bir Avrupa veya dünya, bize de vermiyorlar.
Ya orada da çok kirli bir şey dönüyor.
Var,
Mehmet
abi, çok kirli ilişkiler var. Evet. İşte petrol paraları o tarafa gidiyor. Bir taraftan da tabii o sermaye ciddi ciddi kulüpleri almaya başladı malum.
Doğru.
İngiliz kulüplerini alıyor, diğer şeyleri alıyor. Burada para harcanıyor. Diyorlar ki şimdi ilgi yok o kadar. Şey çıktı, ben onu gördüm. İşte taraftar, kiralık taraftar.
Kiralık taraftar.
Kiralık taraftar. Orada çok biliyorsunuz hocam, inşaatlar devamlı var. Kim yapıyor bu inşaatları? Nüfus yok düzgün. Hepsi yabancı, Orta Asyalı adamlar. Genelde işte Pakistanlı, Hindistanlı, Bangladeşli. Oradan gelmiş. Normal liglerde de böyle diyorlar. Yani stat bomboş kalmasın. Onları tutuyorlar, işte yevmiyesini veriyorlar, stada sokuyorlar.
Allah Allah.
Şimdi şey yapmışlar, böyle görüntüler var, gördüm. İşte İngiliz formalı, İngiliz bayraklı adamlar var, İngiltere'yi destekliyorlar. İşte hangi kulüp şey yapıyorsa, İsveç, şu bu, hepsi böyle Alman, Almanya, İspanyol formalarını giymişler. Ondan sonra orada seyrediliyor. Pakistanlı ve Hindistanlı adamlar, yani böyle bir sarışın falan kızıl tipler bekliyorsun. İşte böyle bizimkiler çıkıyor.
Brezilya'ya, Kolombiya'ya uyar da.
Şöyle diyor. Öyle demiş bir yorumcu da. Ha demiş, Portekiz'de olmuş demiş, tamam mı? Ötekilerde olmamış demiş. Böyle de bir durum var.
Yine muhtemelen yine aynı şeyi yapacaklardır eğer turistler yeterince gelmezse.
Bir kısım gelecektir tabii, ama o eski, o mesela bir yoğunluk olmayacaktır yani nihayetinde. Yani mesela Avrupa'da olduğu gibi olmaz yani.
Bu bizim çok enterese niye diyor Mehmet abi? Bunu konuşuyoruz da şimdi birisi de çıkıp soracak, kardeşim size ne ya, Katar'daki Dünya Kupası maçlarında ilgi yok, işte adamlar kiralık oyuncu tutup getiriyorlar. Size ne kardeşim dese ne
ama
diyeceğiz?
Ama olur mu hocam?
Bu uluslararası bir etkinlik.
Hep bahsediyoruz hocam, dünya küresel sistem yaklaşımı. Her şey vekaleten oluyor. Adamdan şimdi ne yapalım? Adam vekaleten savaştırıyor değil mi?
Evet.
Silahını veriyor. Ne diyorlar? Vekalet savaşları artık. Dünya savaşları ne oldu? Vekaleten oluyor.
Evet.
Orada teröristleri buluyor. Şunları bunları buluyor. Kendi adına savaştırıyor.
Yani bunun bizim
adam da kendi adına taraftar yapmış. Vekil taraftar.
Evet, vekil taraftar. Allah hayrını versin. Hayırlı olsun diyebileceğimiz ne boyut var abi bu konuda? Yani vekalet kime verdi, vekalet verdiğimize dikkat mi edelim yani?
Futbol noktasında mı?
Yok, bu konuyu konuşuyoruz ya sonuçta, yani
tabii.
Bizim
tabii
umuma vereceğimiz mesaj ne burada abi?
Tabii bizde de bazı işlerde vekalet verebiliriz hocam, ama bazı işlerin vekaleti olmaz.
Mesela
hacda vekil gönderebilirsin.
Evet.
Ama namazda vekil tayin edemezsin.
Hmm.
Yani namazı sen kılacaksın. Ama hacda diyelim ki niye? Fiziki rahatsızlığın var vesaire. Oruçta da bir şey var hocam. O vekil meselesi değil de hani oruç tutamayan bir insanlar.
Tabii bu kadar
bir bedeli var. Ama mesela namazda yok o.
Evet.
Değil mi
Doğru.
hocam?
Namazı ima ile bile olsa sen kılacaksın.
Sen
yani.
Kılacaksın.
Evet.
Evet. O tip bir vekil şeyi olabilir.
Evet. Geçmiş... Çok irtibatı güzel kurdunuz ama çok böyle keskin oldu ya.
Geçmişte hatırlıyorum. Cumhurbaşkanlarından biri. Eski devirdeki, bize göre eski değil ama yani, hatta Cumhurbaşkanı da değil, devlet başkanıydı onun sıfatı. Bu resme falan da meraklı. Damadına şey olmuş, bu Kurban Bayramı'nda. Evladım demiş, vekaletimi vereyim de demiş, yarın demiş, kurbanını kestir demiş. Ondan sonra o da biraz şaşırmış, gitmiş gelmiş demiş ki, efendim demiş, bütün noterler kapalı demiş. Ondan sonra o da demiş ki, yani eski adam tabii, bir kültür evet. var biliyor. Demiş ya, bu anlatmak lazım böyle şeyleri demek ki diye.
Evet ya. O bahsettiğiniz devlet başkanı hep böyle eski yazıyla, daha doğrusu eskimez yazıyla bizim alırmış notlarını
kadim,
yani.
Kadim yazıyla.
Evet evet. Çünkü çok kolay ondan not almak.
Evet.
Böyle
bir halbuki
aslında tam da böyle Mehmet abi, o hani biraz önce de bahsettik, şahsileştirilebilecek, kişiselleştirilebilecek bir boyutu da var o eskimez yazının yani. Hı. Osmanlıca notların çok böyle siz kendinize ait bir şey oluşturabilirsiniz yani. Zaten evet. Bu siyakat diyorlar Osmanlı divan efendim belgelerinde.
Eyvallah.
O muhasebeyle, finansla ya da harcamalarla ilgili yazılarda çok kendine mahsus bir dil oluşturuyor.
Dil oluşuyor, evet.
Onu çok okumak o yüzden zor.
Hocam bu konuda fazla girersek görevden almasınlar sonra.
Niye öyle abi?
Bilmiyorum yani bu konu hani çok da ucu açık bir şey gibi görünmüyor bana.
Ya açsanız ben çok...
Açamam. Açamam. Bu hani yazıların kıyas edilmesi, alfabenin değişmesi.
Ha siz tamam güzel evet. Bir siyasi biraz şeye gündemi atıfta
takip,
bulundunuz.
Biraz gündemi takip edelim.
Yok takip ediyorum ama evet. Bir an irtibatını kuramadım. Zateniz gibi ki böyle kıvrak zekalı olamadığımız evet. İçin.
Yok kıvraklık bilmiyorum. Zeka ayrı bir
ya
konu.
Ya da bir ihtiyat payı diyelim evet, siz. Şimdi evet. hemen oraya dediniz ki ya bak tehlikeli yerlere girme, ateşle oynama.
Toplum karşısındayız. Evet. Herkesin her lafı nasıl anlayacağı belli olmaz. Olmaz. Bir laf çıkar. Doğru. Başka bir pazarlanır.
Doğru.
İşinden olursun.
Yani bir gecede bu milletin alfabesi değişmiş.
Evet.
Bunun etkilerini biz hala yaşıyor olabilir miyiz? Onu tabii...
Hocam şunu demek istiyorum. Yine tehlikeli sulara giriyorsunuz. Bir gecede alfabe değişmiş derken bir gecede sizin de hayatınız değişebilir.
Evet abicim. Allah.
O demek ki oradan oraya bir atıfta bulunuluyor.
Şöyle vaka neyse evet. O bir er geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır
evet,
yani.
Evet vardır.
Evet.
Vardır.
Ama dediğiniz gibi her hakikat her yerde söylenmez.
Eyvallah.
Ama her söylediğimizde hakikat olmalıdır.
Hocam bir hakikat var ki bu dünyaya, hayata geldik. En büyük hakikat de ölüm.
Evet.
Öleceğiz ama ölüm istenmez hocam. Çünkü denir ki eğer hayırlı bir insansan hayatın devam etsin. Ne kadar çok olursa olsun hayra vesile olur. Şerli bir insansan da tövbe kapın kapanmasın derler nihayetinde. Şimdi ben de tam da o manada hani ölümü isteme hocam şu anda yani tamam mı? O tip şeylerle bir gece sonrasını bilmiyoruz. Yarın kalkacağız mı kalkmayacağız mı eyvallah. Başımıza ne gelecek hiçbir şeyini bilmiyoruz ama talep ettiğimiz şeylerde dikkatli olmak lazım.
Evet güzel ifade ettiniz fakat ben sizi çok çok fazla ihtiyatlı buldum. Bizim gibi böyle tematik yayın yapan, kültür radyoculuğu yapan bir efendim kültür televizyonculuğu yapan bir kurumda yani harf inkılabına ya da bu tür kültürel devrimlere yönelik yorumların olması tabidir Mehmet abi. Bir siyasetçinin bunu söylemesiyle bir efendim yorumcunun bunu söylemesi arasında fark olacaktır muhtemelen.
Hocam bak yoruma hiçbir şey demiyoruz. Bir yorum yapılabilir, özgürlüktür. Fakat yaptığın yorumun da yormaması lazım bir takım şeyleri. Yormadan yorum yapmak lazım.
Evet.
Bizim üslubumuz da bu olmalı. Biz bir şey söylemeliyiz.
Evet.
O söylediğimiz şeyde de herkes hissesini alabilmeli. Özellikle yani feraset sahibi insanlar gerekli hisseyi alabilmeli. Öteki arkadaşlar iki dörtlük müzik dinleyebilirler yani. Anladın mı? Biz biraz daha klasik tavrımız var ya.
Evet.
Oradan anlayan gelsin.
Peşler diyorsunuz yani. Terenle, terenle, terenle.
Evet, evet.
Mehmet abi bir vaadimiz vardı. Dedi ki ya programın ilk bölümünü bitirirken bu dedik Gaya kuyusuna giriyoruz. İşte sosyal medyada bireyselleşiyoruz. Bu bizim bir tarafından çok büyük bir handikapımız. Ama diğer taraftan da biliyoruz ki Cenab-ı Hak tek başımıza yaratmış. Tek başına haşredecek, tek başına efendim hesaba çekecek. Dolayısıyla bu Gaya kuyusundan kurtuluş imkanı yok mu? İlla böyle bir efendim... Hani cemiyet içinde olmak, hani sadıklarla beraber olmak. Amenna ve saddakna. O murakabe hissi de güzel. Fakat insanda Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu o vicdan, o hani bir dönüp böyle ya ben bir yerde yanlış yapıyorum diye böyle bir hissiyatla rücu etmesi mümkün değil mi yani?
Mümkün
o kadar
hocam,
mı
mümkün,
durum
mümkün,
sıkıntılı?
Mümkün. Bu bir eğitim meselesi hocam. Bu eğitim nerede veriliyorsa gidip o eğitimi almamız gerekiyor. Hem irademizi kuvvetlendirmek açısından, hem sabrımızı gerekli seviyede tutmak açısından hem de nihayetinde neyi bileceksek onu bilmek açısından bir marifet varsa eğer en büyük marifet marifetullah bilmektir. Bunun da eğitimi bir yerlerde veriliyorsa bunu almalıyız.
O da aslında şeyden geçiyor ya kişinin kendini bilmesi. Kendini. Men arafa nefse fakat arafa Rabbim.
Evet, o kadar.
Nasıl kendini bilecek?
Kendini bilen.
Kendini bilen aslında bu gayya kursuna evet, çıkar evet. diyorsunuz Mehmet abi.
Yunus da söylüyor ya hocam. Hı. İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Kendini bilmekten kasıt Rabbini bilmektir aslında. Onu söylüyor. Hani ama ona çok ne humanist bir şey söylemiş falan diye bakıyor bilmeyenler de. Arkasını bilmeyenler. Değil mi? Kendini bilmek için Rabbini bilmek lazım. Kendini bilen Rabbini de bilir hocam. Kendini tanımıyorsan her şeyi farklı olarak resmetmeye, yaşamaya başlarsın. Bu da günlük şeyler. Bir şey moda olur, hemen giyersin. Halbuki de bakacaksın bu nihayetinde moda oldum, giyeceğim diye bir şey yok. Modayı kim çıkarıyor ki? Trendleri kim çıkarıyor ki? Topikleri kim çıkarıyor yani? Ben oralardan onun üstüne çıkabilmek lazım. Orada işte,
ayrı bir gündemimiz olsun diyorsunuz.
Aynen. Yani. Takipçini iyi bileceksin hocam yani.
Evet.
O geçici takipçilere değil, asıl sizin ifade ettiğiniz takipçilere hesap vermek durumundayız. O şuurla yaşamak durumundayız. Ama bunun için de bir takım eğitimlere girmek lazım. Halvet olacaklarımız da halvet olmalıyız hocam yani. Biz hep başka türlü halvet oluyoruz. Yani böyle baş başa kalma temrinini yapmalıyız. Sonra bunu o gecenin bir saatini, 40 dakikasını belki bütün güne yaymalıyız. Belki de ayarlarımız ona göredir. Nasıl ki biz telefonu şarja koymadığımızda bütün gün istifade edemiyoruz. Kendimizi de bir takım şarjlara koymalıyız ki.
Mehmet abi karşıda bir yoga gurusu konuşuyormuş gibi geldi bana şu anda ya. Siz yogadan mı bahsediyorsunuz Mehmet abi?
Sana yoga gibi geliyor. Evet.
40-45 dakika meditasyon yapalım. O meditasyonu bütün bir güne yayalım.
Demedim,
Canlarım, ben. Yogilerim böyle. Abi adını koy şunun ya. Bu kadar ihtiyatla fazla yani.
Hocam ben de tam onu söylüyorum. Anlayan gelsin. Kimi yogayı anlar, kimi başka şeyi anlar. Yoga olan yogi olur, derviş olan derviş olur.
Evet.
Biz evet.
Tamam. Derviş olalım diyorsunuz yani.
Yani. Siz evet. söyletiyorsunuz böyle. Ama anlayan anlıyordu hocam.
Yani Mehmet abi çok...
Asıl olan böyle remizleri çözebilmektir.
Rumuzlarla çok evet. konuşuyorsunuz evet. Mehmet abi. Evet. Hatta rumuzlarla konuşurken de diyorsunuz ki ya tehlikeli sulara girme. Orada da böyle rumuzlarla. Evet. Biz anlayamıyoruz çok fazla. Kusura kalmayın.
Anlarsınız hocam. Siz de anlarsınız da.
Yani hocam diyorsunuz ki.
Anladığınızı çok ifade etmiyorsunuz. Sizde de böyle bir meşrep var yani.
Estağfurullah.
Her şeyi anlayıp her şeyi anlamadığını anlıyormuş gibi yapmak da ayrı bir dervişliktir.
Mehmet abi.
Hadi bakalım.
Gayya kuyusuna giren oradan kurtulabilir. Çünkü bir seyri sülük dediğimiz o manevi eğitimi alırsa diyorsunuz. Şimdi almış bir insan ama bir müddet sonra diyor ki ya buraya gitmemek lazım. Bunu girmemek lazım. Burada olmamak lazım. Ama bir tarafından da düşünüyorsunuz bakıyorsunuz ki genç orada. Aile orada. Evlat orada. Yani şimdi girip de kurtarmak gibi bir misyonla girip çok kendisi gayya kuyusuna kaybolan da gördük yani.
Evet.
Şimdi orada dengeyi nasıl kuracağız? Yani çünkü ben onu gözlemliyorum. İnsan gerçekten belli bir manevi eğitim aldıktan sonra işlerin gerçek anlamını o sahteliği arkada gördükten sonra yani gitmez, gelmez, görmez, yapmaz yani tenezzül etmez bir noktaya geliyor. Bu da bir müddet sonra kendisini farklı bir şekilde yalıtıyor yani ıssızlaştırıyor. Orada işte dengeyi kurmak gerekiyor yine dönüp belki yani birilerinin elinden tutmak için tırnak içinde sosyalleşmek gerekebiliyor.
Bunların hiçbirine bir şey demiyoruz hocam. Fakat o farklı bir alan. Yani hakikaten Ali Ulvi Kurucu amca Allah rahmet eylesin. Öyle bir şiir yazmıştı. Biz böyle bir ortamda onu misafir etmiştik. Çok duygulanmıştı yani. O gençleri kalabalığı görünce demişti ki ben demişti bir şiir yazmıştım. Ateşler içindeler ama yanmıyorlar.
Hı. Hazreti İbrahim gibi yani.
Evet, evet ona atıf yapıyor. Hocam yanmayacak kadar ateşte durmak lazım. Ama ateş yakar. Ama ateşe dayanıklı hale gelecek bir vakti vardır onun yani. O vakti eğer sen hiçbir itfaiyecilik bilgin yoksa girersin ve yanarsın hocam. Teçhizatlı olmak lazım. İtfaiyeci giriyor ve kurtarıyor değil mi hocam?
Tabii yanmayan elbisesi var.
Ama bir teçhizatı var.
Evet.
Onu edinmeden de oralara girmemek lazım. Yani birini kurtaracağım diye hep beraber yanmak da ayrı bir hikayedir. Ve orada da para etmez zaten senin o ateşe dayanıklı olmadan girdiğin yerler.
Evet. Mevlana da diyor ki ateş diyor yakmaz doğru. Ama kimi yakmaz? İbrahim olanı yakmaz
evet,
diyor.
Evet. Evet İbrahimilik lazım.
Evet.
Fakat İbrahim olmak lazım. Hazreti İbrahim olmak lazım. Ateşten yanmamak için de. Bunun formülü var mı? Var diyoruz. Hocam tarih boyunca var idi yani. 1500 senedir var diyoruz. Bunu yapanlar var diyoruz. Hani bunu bir...
Hep rumuzla konuşuyorsun Mehmet abi. Ama ya varsa kim kardeşim?
Hocam.
Nasıl formülse ne? Yani hep böyle bir... Yani ha, arasın mı diye insanlar böyle yapıyor.
Ya hocam bak şimdi.
Talep olmadan çünkü bir şey olmuyor değil mi?
Hazretler bir takım şeyleri yazarken herkese hitap etmişler. Değil mi? Mesnevi'yi açıp okusanız şu anda okuyamayacağımız, söyleyemeyeceğimiz şeyler bile karşınıza çıkar. Onlara evet Hazret oraya da hitap etmiş. Ortaya vasata da hitap etmiş. Belki öyle şeyler konuşmuş ki sadece o muhatabı anlıyor. Sadece Şems Hazretleri anlıyor belki onu. Bir de onun da anlamadığı şeyler var. Belki.
Hüsamettin
Çelebi. Tamam mı? Evet, evet. Sen neye işte nereye odaklı çalışacaksın bu manada? Büyüklük herkese hitap edebilmektir. Herkesin bir şey, herkes her şeyi pat diye anlaması iki dörtlüktür o zaman hocam bak. O zaman bir yemek herkesin acayip hoşuna gidiyorsa içinde Çin tuzu vardır. Biliyorsunuz değil mi?
Tabii tabii.
O sentetik şeylere evet, lezzet güdüsünü arttırıyor.
Hatta şey yapıyor, alışkanlık yapıyor.
Ama baskılıyor işte. Hocam evet. Gerçek lezzeti ayırt edemiyorsun bu sefer.
Evet.
Mesele orada olması lazım diye düşünüyorum.
Yani.
Çok derine indirdiniz.
Estağfurullah.
Yani.
Çok evet. Böyle.
Siz kendi derinliğinizi ifade etmek için bizi bunlara zorlamayın.
İstirham ederim. Yok tam tersi. Zatihalinizin çok böyle farklı bir manevi müktesebattan bahsetti.
Farklı derken ne yüklüyorsunuz?
Yogi.
O da bir, evet.
Yogi kültür. Yogi kültür. Siz diyorsunuz ki buna talip olan bir kere evet. Ve hakikaten bu işle ilgili cehd yani gayret yani böyle bir tamam ben istiyorum ve bunun için de her türlü çabayı sarf edeceğim. Ama biliyoruz ki şu anda demin bir reklam cümlesinden bahsettiniz Mehmet abi.
Evet. Neydi? Aklımdaysa kapımda.
Kapımda. Şimdi böyle bir insan profili, her şeyi böyle bir tıkla önünde bulan insan bu tür bir hikmet yarışına, gayrete, mücahideye nasıl girecek abi ya?
Hocam,
bence dram bu ya.
Bak hocam, orada asıl tatmini arayacağımız yere dikkat etmemiz lazım. Eyvallah. Her nefis her şeyi istiyor. Biz de istiyoruz. Biz burada bunları konuşurken azade bir şekilde konuşmuyoruz. Ama şunun tadını da biliyoruz yani mesele bu. Aklımdaysa kapımda. Aklımda geldi bir şey. Kapıma gelsin ama o kapına gelmiş şeyi başka bir muhtaca verebiliyor musun? Aklımdaysa kapımda meselesi şöyle olmalı hocam. Benim nefsimin istediği şey hemen elime geçsin boğazımdan aşağı insin değil. Acaba bunlara muhtaç insanlar var mı ki onlara ulaşınca ben tatmin olayım. O yediğim yemekten daha tatmin edici bir şeydir. Bunu tadan da bunun peşinde koşar ve her zaman koşmuştur. Bugün de koşuyordur. Yarın da olacaktır bunlar. Çünkü onlar daha tatminkar şeyler. Evet. Ama bunları içinde insanların birçoğu başka bir tarafa doğru giderken birileri de burada olmalıdır ve olacaktır. Vaat bu zaten yani. Anladın mı? Yani bu eğitim şu bu eyvallah. Yani hani Sami Efendimizin o kendisine gelip işte efendim benim yeğenlerim Amerika'da master yapıp geldiler 1970'lerde.
Çok az o zaman.
Bunu çok az yani söylendiği zaman biz de Darülfünun'u bitirdik ama esas iş marifetullah ilmidir. Yani evet tahsil yapmak güzeldir ama esas iş budur yani. Bu da her yerde öğretilmez. Bunu da herkes aynı oranda öğrenemez.
O zaman Mehmet abi bir şey yapsak, aklımdaysa kapımdaya bir yeni bir formül bulsak. Mesela aklımdaysa hayrımda.
Şöyle diyelim, aklımdaysa kapında.
Oo, evet. Çok güzel. Tamam.
Tamam mı? Çünkü
aklımdaysa kapında. Sana hayır edeceğim yani, infak edeceğim.
Onda
yani.
Nereden? Bir kişi açsa ben tok yatamam. Bir kişi üşüyorsa ben ısınamam.
Evet.
Ha aklımda açlar var, üşüyenler var. O zaman kapında ne var kapında? Efendim ben sana erzak tedarik ettim, kapına bıraktım.
Evet, evet.
Kömür tedarik ettim, kapına bıraktım. Yok mu hocam bunları yapanlar? Bacasına bakıp duman tütmeyen yerlere, sabahına kapısına kömür bırakanlar bilmiyor muyuz bunları?
Evet. Mehmet abi tabii bu da çok önemli bir infak çeşidi ama toplumda da bir refah seviyesi belli bir düzeye geldi. Fakat şöyle bir fukaralık çok daha vahim bir şekilde yayıldı diye düşünüyorum. Bu da maneviyat fukaralığı. Yani aklımızdaki aslında belki onların kalbindeki olması lazım. Yani onu belki.
Hocam tatmin, mesela tatmin meselesi ya. Biz tatminin asıl o aynı, hani demin söylediğimiz gibi iki dörtlükte arayıp onunla tatmin olurken asıl tatminin nerede olduğunu, bizi neyin aslen tatmin edeceğini anlayabilirsek, bu da bir eğitim gerektiriyor işte. Tam onu anlayabilirsek bizi ne tatmin edecek? Bizi ne tatmin edecek? Sadece bir şey, onu anlayabiliyorsak çok daha tatminkar oluruz ve öteki şeylere çok takılmayız.
Ela bi zikrillahi tatmainnül kulub. Ancak bir, kalpler Allah'ın zikriyle tatmin
olur. Bir mesele de şudur. Evet. Halvet olma meselesidir. Bunun için de bir eğitime girmeliyiz ve yine Hazret'in dediği gibi zayi olmuş anladık. Onsuz geçen anımız.
Evet.
Tamam mı?
Evet.
Oradan başlayarak her anı onunla yaşama eğitimine girmek lazım.
Yani Rabbi ile baş başa kalabilme temrini, evet, esas herkese lazım olan ve modern insanda şifası burada değil mi Mehmet
burada
abi?
Ve bu usul de değişmez hocam. Evet,
1500 yıldır böyle
değişmez.
Devam ediyor. Bundan sonra değişmez. Böyle değişmeyecek.
İnternettir.
Hangi teknoloji gelirse gelsin.
Eyvallah, Endüstri 5.0 falan, sanal robotlarla falan bu daha hızlı hale gelmeyecek.
Evet.
Oturacağız, dizimizi çökeceğiz, o temrini yapacağız. Bu alın o secdeye gidecek hocam.
Evet.
Oraya gidecek ki şarj olsun.
Evet.
O zaman biz en küçüldüğümüz noktada, nefsimizi en küçük hale getirdiğimiz noktada alnımız secdedeyken Rabbimizi bileceğiz o zaman.
O zaman da kendini bilecek. Tabii evet, kendini bilmek de bu dünyadaki en büyük tatmin kaynağı ve dünyadaki cennet.
Ve yaklaşmanın tek bir şeyi var hocam. Nasıl yaklaşacağız? Secde et ve yaklaş.
Evet, secde et.
Bunu söylüyoruz.
Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet abicim. Çok ağır, derin, rumuzlu ve gerçekten müstefid olduğumuz bir muhavere oldu. Teşekkür ediyoruz. İnşallah. Eyvallah. Devamını bekliyoruz Mehmet
Bekleriz.
Abi. Bir sonraki hayrola da görüşmek ümidiyle efendim. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.